Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, bir gün ara verdiğimiz için duyurmakta fayda var. Ben az önce yaptım. İnsanlar bugün de mi yayın yok demesinler. Önce açık yüreklilikle şunu söyleyeyim. Çok şükür sağlıkta, saatte bir sıkıntı yok. Yorgunluk var, bayağı bir koşturmaca var ama dün sabah yayın olmamasının gerekçesini önce açıklayayım size. Yeterince hazırlanamadım yayına. Yani çok telmaşa yayın olacak. Hakikaten bir goy goy yayınına dönsün istemiyorum. Bir gece önce, yani dün değil, önceki gece Ankara Film Festivali'nin, ki bugün kapanış töreni var saat 19.30'da. Bir haftalık sinema maceramızı bu yıl için noktalayacağız. Seneye 3 Kasım'a kadar Ankara Film Festivali'nin kapanış toplantısı, kapanış töreni vardı. Yani bizim kendi içimizde yaptığımız kapanış töreni vardı. Bugün ödül dağıtımıyla bitecek toplantı. Ve o bittikten sonra ben yeterince çalışamadım. Yani benim için içime sinecek bir şey yapma şansım yoktu. O nedenle size bir saygısızlık olmasın diye yayın olmadı. Çok kişi merak etmiş. Çok kişi sağ olsun mesaj attı, mail yolladı, sosyal medyadan ulaştı. Ama sıkıntımız öyle bir şey değil. Sadece budur durum. Onu bilin, aklınızın bir yerinde kalsın. Kafanızda herhangi bir soru işareti bulunmasın. Özellikle bunun için söylüyorum. İkincisi, bugün konuşacağımız şu kasa kazanır hikayesi, biliyorsunuz, kumarbazların ifadesi. Her zaman büyük kumarhanelerin kendi içlerinde dağıttıkları para miktarı oyun sonunda kollusundan kağıtlısına kadar ne oynanıyorsa orada dağıtılan paranın aslında devede kulak olduğunu anlatmak için anlatılır, söylenir. Ama bir yandan da güçlülerin, egemenlerin altındaki insanların, ezebilecekleri kitlelerin üzerinde ne kadar hak sahibi olduklarını söylemek için de kullanılır güzel Türkçemizde. Kasa her zaman kazanır mı diye soracağız. Kumar listesi Türkiye'yi çalkalıyor, biliyorsunuz. Dün akşam saatlerinden beri Sedat Peker'in yayınlattığı, hani yerseniz başka bir hesap, aslında alakası yok benimle falan filan diyor ama Deli Çavuş üzerinden anlatılan o liste herkesin kafasını kurcaladı. İnsanlar orada tanıdıkları, bildikleri tiplere böyle acayip yığılma gösteriyorlar falan. Bakın onun bunun parasını yiyorlar. Bir kere şunu herkes bir kafasına soksun. Tamam, sosyal medya üzerinden goy goy yapmak mümkün de bunun üzerinden insanları yargılayacaklarsa eğer, önce kumarhanelerin neden serbest olduğu tartışılmalı. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne insanlar kivi almaya gitmiyorlar, biliyorsunuz. Orada açılan yoğun kumarhanelerin, yasa dışı para trafiğinin, o bahis çetelerinin falan ne olduğu yıllardır konuşuluyor. Sadece ben değil ki. Bunu söyleyen mesela bu ülkenin İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı demişken yayının ikinci bölümünde daha çok duracağız üstünde. Danıştay İçişleri Bakanı'na hop babacım öyle yapılmıyor işler dedi. Son derece yerinde bir kararla toplumsal olaylarda polisin engel olduğu toplumsal olaylarda halkın, gazetecilerin cep telefonuyla görüntü almasının engelinin önüne geçildi, biliyorsunuz. Yani sen yasayı yap, sen önden yürü, biz arkadan yasayı hazırlarızın hikaye olduğu bir kez daha görüldü. Bakın bugün çok sert bir çıkış göreceğiz bununla ilgili Süleyman Soylu'nun. Programı yoksa bile program koyacaklardır. Şu anda onun basın ekibi çalışıyordur. Dün geceden beri deli gibi. Çünkü bunun karşılığında işte polisin ne kadar zorlanacağı, aslında bunun emniyetin sağlanmasını ne kadar güçleştireceği falan anlatılacaktır ki tam da bugünkü konumuz bu. Türkiye böyle bir kumar listesiyle çalkalanırken, yani kendi sahibi olmadığı bir paranın üzerinde konuşurken, ki bunun içinde haklılık bölümü de var. Mesela Serdar Ortaç'ın adı anılıyor. Oradaki kumar borcu korkunç bir paraya, bir küsür milyon dolardan bahsediliyor. Da aynı kişi mesela devletin kendi kredi borcunu sildiğini, ya sen Serdar Ortaç'sın, sen bizdensin diyerek o borcunu kapattığını anlatmıştı, biliyorsunuz. Yani orada dönen bankalara insanların üzerindeki 1000 liralık, 1500 liralık, 700 liralık icra takipleri başlatarak hayatlarını kaydıran sistem, Serdar Ortaç'ın 1 milyon 400 bin doları orada gömmesiyle çok ilgilenmiyor. O da zaten buralara yaz günü kar yağıyor canım diyor. İşte hayat beni neden yoruyorsun diye soruyor ama bizi yoruyor aslında. Bizim burada konuşacağımız hikaye orada oynanan kumardan çok bizim hayatımız üzerinde oynanan kumara neden sessiz kaldığımız. Bence bunu yapmak zorundayız. Çünkü bugün çok acayip bir gün. Aslında böyle 10 yıl önceye, 11 yıl önceye gideceğiz bugün yayın sırasında. Size bir kare fotoğraf göstereceğim. Baştan söyleyeyim, çok rahatsız olacaksınız. Ama rahatsız olun. Lütfen olun ve rahatsızlık sadece rahatsızlık olarak kalmasın. Sesinizi çıkartın, sesinizi. Sesinizi çıkartmadığınız sürece bunların hepsi yaşanacak çünkü. Ben burada adını söylemeyeceğim, özellikle söylemeyeceğim. Çünkü 28 yaşında gencecik bir kadının her türlü fotoğrafı günlerdir yayınlanıyor. İstanbul Ataşehir'de bir manyak tarafından, bir psikopat tarafından, kılıçla, bir samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşında gencecik bir mimar. Geçici görevle İstanbul'a gelmiş. O sadece Türkiye istatistik olarak kaydedilen bir kadın oldu. Ama hayatına ilişkin öyle detayları gördük ki biz, onunla ilgili her şeyi biliyoruz. Arkadaşlarını, okulda nereye gittiğini, nerede yemek yediğini, ailesinin kimler olduğunu, onu öldüren psikopatla ilgili tek bir detay bilmiyoruz. Kafası bir kapşonla kapatılmış, ağzı buraya kadar örtülmüş, gözlerinin sadece yarım yamalak göründüğü bir fotoğraf var. Annesi avukat olduğu için yasal haklarını çok güzel savunuyor çünkü onu. Elbette herkesin savunma hakkı vardır. Elbette bunda bir beis yok. Bu konuda bir eleştiri getirebilecek durumda değiliz. Ama 28 yaşında hayata veda etmek zorunda kalmış. Üstelik tek suçu sokakta yürümek olan bir kadının nasıl hayatı bu kadar didik didik ediliyor diye sorgulanmadığı sürece işte bunlar devam edecek. Kadın cinayetleri politiktir sözü birileri tarafından ters anlaşılıyor. Çünkü çok iyi biliniyor ki bu ülkeyi tek başına yöneten kişi de çok iyi biliyor ki bir şeyin politik olduğunu, siyasal olduğunu söylerseniz insanlar çok çabuk korkar Türkiye'de. 12 Eylül döneminden sonra o faşist darbenin ardından insanlar böyle tezgahtan geçirildi. Bu ülkenin sıradan yurttaşları. Siyasetle ilgilenmenin kötü bir şey olduğu, politikanın insanları felakete sürüklediği o kadar anlatıldı ki hepiniz, özellikle mesela benim yaş kuşağımda, ben arkadaşlarımdan çok biliyorum, okulda en basit bir öğrenci hakkı direnişi olduğu zaman arazi olurdu insanlar. Çünkü 12 Eylül kafalara çok güzel çakmıştı. Politiktir bunlar. Onun için işte bu ülkenin muktediri çok rahatsız oluyor kadın cinayetleri politiktir sözünden. Bal gibi politiktir. Çünkü onunla ilgili bir adım atmadığınız kabak gibi görünür ortada. Bunun siyasal bir tercih olduğunu herkes bilir. Bugün yaşadıklarımız, yani bir yılda 400 civarında her yıl kadının öldürülmesi, kadın derneklerinin oluşturduğu insan canlarından yaratılmış o tuğla duvarın asla bitmemesi işte bu yüzden. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demenin yasaklanması bu yüzden. Türkiye'de siyasi cinayetler olan bu kadın cinayetleri, yani bir tercih sonucu oluşan kadın cinayetleri toplum tarafından görünmez gibi karşılanıyor. Gerçekten insanlar böyle bakıyor. Sadece böyle. Oysa ben size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan 10 sene önce, yani her ülkenin delisi olur, her ülkenin psikopatı olur. Elbette hepsi doğrudur. Ama bununla ilgili ne tepki verdiğin önemlidir. Andreas Breivik adı size bir şey hatırlatıyor mu? Norveç'te, Norveç gibi bir ülkede, yani aman kardeşim terör örgütleri benim ülkeme gelmesin, o yüzden ben taraf tutmayayım, Danimarka gibi kokmaz bulaşmaz bir ülkede eş zamanlı olarak önce başbakanlık binalarının önünde patlamalar olmuş, 8 insan ölmüş. Ardından da bir adada sosyalist gençlerin düzenlediği bir yaz kampında toplanan gencecik çocuklar, onlarla birlikte toplamda 77 kişi öldürülmüştü. Ve Norveç ayağa kalktı ondan sonra. 77 kişi. Bakın, sadece bir istatistik olarak bakacaksanız bizde yılda 400 kadın cinayeti işleniyor en azından. Daha önce ben bunu söylediğim zaman kadın dernekleri tarafından uyarılmış ve onları da haklı bulmuştum. Bunlar erkeklerin şiddeti sonucu, erkeklerin işlediği cinayetler, kadın cinayetleri demek sanki kadın suçluymuş gibi ortaya çıkmasına neden oluyor demişlerdi. Haklılardı. Erkeklerin öldürdüğü, üstelik kendilerinde hak görerek işledikleri cinayetler. Sadece cinayet işleyerek yapmıyor ki erkekler. Bu toplumun muktedirleri, muktediri en başta o, her şeyi yapabileceğini düşündüğü için, mesela eskiden aynı camianın içinden yetiştiği insanın ifadesiyle, ikinci yayında göreceğiz Gazete Pencere'de, Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle Türkiye'de her şeyin dört dörtlük olduğunu düşünüyor. Ve bunu açıkça söylüyor. Çiftçinin, asgari ücretlinin, işsizin, ev kadınının bu ülkede bir sorun olmadığından bahsediyor. Sorun olduğunu söyleyen, kadın cinayetlerinin politik olduğunu söylemek gibi yasağa vuruyor çünkü. İnsanların tepesine sokak röportajlarında daha konuşurken polis dikiliyor. Ve onları cep telefonuyla çekmek bu sabahtan itibaren tekrar serbest. Çünkü bu bir haber hakkı ihlali. Ama biz bunu savunabilmek için bile, kadın cinayetlerine ulaşabilmek için bile çırpınmak zorundayız. Dün Eş zamanlı olarak Ordu'da, Eskişehir'de ve İstanbul'da 3 kadın öldürüldü. Bu kadınlardan 2 tanesi boşanmak üzere oldukları eşleri tarafından. Biliyor musunuz? Bir tanesinin taksici olan kocası taksisini üzerine sürerek duvara sıkıştırdı o kadını. Sadece onu duvara çarparak yaralaması yetmedi, tekmelerle döverek öldürdü. Ambulansta öldü o kadın. Türkiye'de bununla ilgili ses yükseltildiğini gördünüz mü? Ha, gördüğünüz zaman eğer o ses kısılmaya çalışılıyorsa kadın cinayetleri politiktir. Bu kadar nettir. Çünkü bunun karşısında toplumsal duyarlılık sergilenemiyorsa eğer, yalandan havanda su dövülüyorsa işte bugün yaşadığımızı yaşarız biz. Sadece söyleniriz, insanlar ağlar. Hep beraber herkes hüngür hüngür ağlar. Ondan sonra unutulur. Bir kumarbazlar listesi kadar konuşulmaz. Çünkü o kumarbazlar listesinin içinde toplumun daha gözünün önünde olan, vurması çok daha rahat insanlar vardır. Siyasetçiler vardır, şarkıcılar vardır. Televizyon ekranının çok sabahları böyle görülen, gözlenen insanları vardır falan. Onlara çakmak kolaydır. Bu onların püripak olduğunu göstermez elbette. Ama onlar kadınlar adına ortaya çıkabilecek herhangi bir haberden daha çok ses getirirler. Daha kolaydır ayrıca konuşması. Onlarla ilgili kalabalıklara katılarak siz de bağırıp çağırıp küfredebilirsiniz. Taş bile atabilirsiniz. Bunlar mümkündür. Ama öbür taraftan yaşananlar, Andreas Breivik denen, üstelik tam da Ataşehir'de cinayeti işleyen psikopat gibi son derece iyi eğitimli, iyi bir aileden geldiği söylenen bir tipin işlediği cinayet, Norveç'teki kadar ses getirmeyecekse eğer, Türkiye'de bu cinayetlerin ardının arkasının kesilmeyeceğini bugünden söylemek mümkün. Zaten şunu unutmayın. Biz kadın cinayetlerini en azından bu yayınlara başladığım 6 yıldır her sabah konuşmak zorunda kalıyoruz. Neden? Oluyor çünkü. Çünkü bitmiyor. Bitmediği düşünülecek olunca da bizim bir gazeteci olarak, benim bir gazeteci, sizin de izleyici ama kendi hayatına sahip çıkmaya çalışan izleyiciler olarak konuşmak dışında bir çareniz kalmıyor. Doğru değil mi? Biz bunları yeni konuşmuyoruz. Dedim ya size, bunlar gazete köşelerinde küçücük haberler haline geliyor. Sadece o haberleri görüyoruz biz. O haberlerden sonra yazılar çıkıyor, analizler yapılıyor. Çok derin toplumsal analizler yapılıyor. Bu cinayeti işleyen psikopat da sosyoloji okuyormuş, biliyor musunuz, ikinci üniversite olarak. Ne yapacaktı acaba? Öldüreceği insanları daha mı iyi tanımaya çalışıyordu? Bilmem. Ama beraber Ataşehir'de aynı blok içinde yaşadığı insanların verdiği ifadelere bakılırsa daha önce çocukları da tehdit etmiş. Öldürürüm sizi diyerek. Kılıçlarını göstermiş onlara, bıçaklarını göstermiş. Ve bütün bunlara rağmen tedbir alınmıyorsa eğer kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir demenin politik bir yanı yoktur üstelik. Çok sıradan hale gelmişti. 28 yaşında bir kadın ya. 28 yaşında gencecik bir kadın, geçici görevli Ankara'dan İstanbul'a gitmiş. Öldürülmese 2 gün sonra evine dönecek tekrar. Tek suçu sokakta yürümek. Hep konuştuk ya, burada anlattık. Bu mesleğin bana kazandırdığı, hakikaten bu meslek sayesinde kısmet olan, dünyanın farklı yerlerini gezip görme şansım oldu benim. Ve hep şunu söyledim, size de anlatmaya çalıştım ısrarla. Bu ülke, ki en az 3 kez gezdim her yerini, en az, sokağında kadının özgürce yürüyemediği hiçbir toplumun gelişme şansı yok. O toplumdan hiçbir şey olmaz. Hiçbir cacık olmaz. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Neden biliyor musunuz? Bu ülkenin erkekleri sahip çıkmıyor. Daha bundan 3 hafta önce bir kadının elinde bıçak olan eski kocası tarafından kovalandığını, tavla oynayan 2 kişinin önüne geldiğini, onlara yalvardığını ama onların kalkıp müdahale etmediğini gördü bu gözler. Sadece benimkiler değil, sizinkiler de. Ne oldu sonra? Mesela o kadınla, o kadının kocasıyla ilgili olarak ne yapıldı? Biz soruşturmaların sadece bu kadarını biliyoruz. Çünkü üstü kapatılıyor. Neden biliyor musunuz? Çok acı ama açıkça söyleyeyim. Çok sıradan çünkü. Çünkü yenisi olacak. Yenisi olduğu zaman, daha çok ses getirecek hale geldiği zaman onu konuşuruz diye bakıyor insanlar. Oysa kadın Türkiye'de her zaman korunması, kollanması gereken bir varlık gibi anlatılıyor insanlara. 28 yaşında gencecik bir mimar, kendi hayatını kazanan, ayakları üzerinde duran genç bir kadından bahsediyoruz. Neden onu biri korumak, kollamak zorunda? Neden Norveç toplumu Andreas Breivik denen psikopatın işlediği cinayetten sonra toplumsal güvenliğini sorguluyor da biz sorgulayamıyoruz? Neden bu konuşulmuyor bizde? Çünkü insanlar kafalarının ardında hala kadınların korunması, kollanması gereken zayıf, eksik yaratıklar olduğuna inanıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Bundan 3,5-4 yıl kadar önce yine o dönemde bir kadın cinayetinin ardından konuşmalar sırasında şundan bahsetmiştim. Bizim önce haber dilinden başlayarak dili temizleme zorunluluğumuz var. Bu ülkenin sadece sıradan günlük konuşma dili değil, türkülerinden, şarkılarından başlayarak temizleme ihtiyacımız var. Yani ayın 14'ü gibi kız demek artık bu ülkede bitmek zorunda. Şarkılardan, türkülerden çıkmak zorunda bunlar. 14 yaşında bir kız çocuğu, kız çocuğudur demek zorunda herkes. Oysa bu ülkede hala çok genç yaşta, böyle denince temizleniyor çünkü altı. Oysa çocuk yaşta evlendirilerek bambaşka, üstelik yetişkin erkeklerin koynuna atılan kızlar var. Aynı şekilde o yaşlarda zorla evlendirilen erkek çocukları var bu ülkede. Gelenek diye birileri bunları bize sokuşturmaya çalışıyor. Kendi yaptıkları ortaya çıkmasın diye bunun azalarak bitmesini bekliyorlar. Oysa bizim bunu azaltacak bir zamanımız falan yok. Bu anında bitmeli, kesilmeli. Nasıl yapılacak? Çok basit. Yasayla. Bir ülkede eğer yasalar egemense yasa yöntemiyle ve onu uygulamaya gerçekten niyetli, bunu yapmak için görev sınırlarını sonuna kadar sahip çıkacak kolluk kuvvetleriyle yapılabilir bu. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki her karakolun amiri Hulusi Kentmen gibi değerlendiriliyor bu ülkede. Yani eşinden öldüresiye dayak yemiş bir kadın mahalle karakoluna sığındığı zaman önce uzlaştırma yolu açılıyor. Kocandır, döver de sever de. Bakın biz bu manyaklığı aşabilmiş değiliz daha. Önce bunun ötesine geçmek zorundayız. Geçebildik mi? Hayır. Hiçbir şekilde geçemedik. Çünkü birilerinin gelenek, birilerinin töre dediği, yerin dibine o insanlarla beraber batması gereken bu alışkanlıklar var ya, olmaz olasıca alışkanlıklar, işte o alışkanlıklar hayatımızı ele geçiriyor bizim. Ve biz kendimizi ne kadar etkilenmiş bulursak onu bir günlük gündemin içine sıkıştırıyoruz. Bunun örnekleri var, bugüne kadar defalarca yaşadık. Dedim yani bugün çok acayip, çok tuhaf bir gün. Çünkü biz kadın cinayetlerini, erkeklerin işlediği bu iğrenç kadın cinayetlerini konuşurken bir yandan toplumsal güvenliğimizin ne kadar düşük olduğunu da konuşmak zorundayız. İnsanlar İstanbul'da, Ataşehir'de kendini gecenin bir saatinde özgür hissedemiyorsa, sorarım size, herhangi bir Anadolu kentinde nasıl yapacak bunu? Köy yerinde, bir mezrada nasıl yapacak bunu? Yani hayatımız bir Nuri Bilge Ceylan filmi değil ki ardından filme çekilebilecek cinayet konuları olsun. Bunlar değil, gerçek yaşam öykülerinden bahsediyorum ben size. Bakın gösterdiğim 28 yaşında bir kadın, adını anmamaya çalışıyorum burada. Çünkü hayatını didik didik ettiler 24 saatte zaten. Görmediğimiz fotoğrafı kalmadı. Bazıları başı sıkıştığı zaman benim başörtülü bacım diye gökyüzüne yükselttiği insanlardan bir tanesi olduğunu göstermemeye çalışıyor şu anda. Fotoğrafını böyle yayınlamamaya çalışıyorlar. Oysa onun bir kadın olması yeterli. Başının örtülü ya da açık olması hayatta neyi değiştirebilir ki? Bir insan olması yetmiyor mu o insanın? Bir canının alındığından bahsediyoruz biz şu anda ya. İnsanlar bunu bile düşünmüyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki kafalarının bir yerinde bunun yenisi olacak zaten. Bunun yenisi olacak kardeşim. Yenisi olana kadar bu konuşulacak, araya bir şey girecek, sonra unutulacak. Haber dilinde bile bunların temizlenmesi için kimse gayret göstermeyecek. Birileri gelenek diyecek, birileri töre diyecek. Kumarbazlar listesini konuşacak insanlar, ölen kadınların oluşturduğu o tuğla duvarı konuşmayacaklar mesela. Çünkü yenisi gelecek. Öbür tarafta kumar oynamış geçmiş canım 3 sene önce, aman kendi alışkanlığıdır deyip kapatılacak üstü. Kapatılana kadar silkelenecek, sallanacak ama o kadar. O günlük bir şey. İnsanların eline verilen bir şeker parçası. Ağızlarını tatlandıracak günün gündemi içinde. Türkiye kayıp programlarının eşliğinde, kadınların yaptığı kayıp programlarının eşliğinde vicdan temizleyecek. Üstelik o programların tamamında ne kadar pespaye bir hayat sürüldüğü ortaya çıkmışken hiçbir şey yokmuş gibi üstünü kapatarak gideceğiz biz. Yani o sokaklarda, sıradan sokaklarda, mahallede, köylerde neler yaşandığını görmezden geleceğiz. Bütün bunları yaparsak vicdanımız temizlenecek. Hem de çok rahat temizlenecek. İnsanlar, herkes yaşananı görecek ama görmezden gelecek. Kısa bir süre için onun için görünür olacak hayatta, ondan sonra gidecek. Ne zamana kadar? Yenisine, demin dedim ya, yenisine. Size fotoğraf göstereceğim dedim. Bu fotoğraf çok rahatsız edecek hepinizi. Bazılarınız hatırlayacak, bazılarınız ilk kez görecek fotoğrafı. Ama rahatsız olun istiyorum. Gerçekten rahatsız olun ve sesinizi çıkartın istiyorum. Çünkü bu Asık suratlı toplumun başına ne geliyorsa kendi çıkarcı sessizliğinden geliyor sadece. Siyasette kafasına göre at oynatan insanların, doların 10 lira olmasına yol açacak derecede ekonomi cahili tiplerin hayatlarını ele geçirmesine sessiz kalıyor insanlar. Korkuyorlar, korkuyorlar. Ama ölümden öte köy yok ya. Yok, daha ötesi yok artık onun. Yaşam bittikten sonra, ki hakların en önde gelenidir bu yüzden, yaşam hakkı elden alındıktan sonra kalanın hiçbir önemi yok. Kalan hikaye, ardından anlatılanlar, söylenenler. Size göstereceğim fotoğrafı ben bir cep telefonunda gördüm. 2010 yılında Habertürk'te, Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisiyken, aynı dönemde Habertürk gazetesinin çok başarılı, gerçekten çok başarılı, çok ses getiren işler yapmış. Sincan'da tankları fotoğraflamış mesela 28 Şubat döneminde. Orada yapılanları çekmiş, fotoğraflamış, hayatı ondan sonra çok güçleşmiş. Çok acayip fotoğraflara imza atmış. Bir foto muhabiri kardeşim, aynı zamanda çok iyi bir polis adliye muhabiri kardeşim. Cemal Doğan sabah odada kahve içerken, benim odamda birlikte kahve içerken bana cep telefonundan gösterdi fotoğrafı. Ondan sonra birkaç gün kendime gelemedim. Çünkü fotoğrafın altındaki hikaye hepinizin bildiği hikayeydi. Ayşe Paşalı, hatırladınız mı bu kadını? Ayşe Paşalı. Kimdi Ayşe Paşalı? Hani 2006 yılında önce eşinden boşanmak için dava açmasının ilk dayak gerekçesi olduğu, öncesinde yediği yüzlerce dayağın ardından ilk dayak gerekçesi olduğu, 2009'un Mart'ında bir akraba düğününde dayısının oğluyla dans ettiği için eşi tarafından öldüresiye dövülüp tecavüz edilen bir kadın Ayşe Paşalı. Buna rağmen akrabaları araya girerek, kolluk kuvvetleri araya girerek, mahkemede eşinin ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım demesi üzerine, eşinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasıyla, İstikbal Yetkin o herifin adı, serbest bırakılmasının ardından 2010 Haziran'ında boşanan ama boşanmanın 2 ay ardından eşi tarafından kaçırılıp Ankara'da ormanlık bir alana götürülen, orada ölüm tehdidiyle öldürmekten vazgeçmesine rağmen seninle yeniden bir araya gelmek istiyorum yoksa öldürürüm diye tehdit ettiği kadın Ayşe Paşalı. Ve burada bu fotoğrafta eşinden yediği öldüresiye dayağın ardından gözleri Cemal'in objektifine bakışı. Kısacık bir an bu. Cemal'in çektiği fotoğraf kadın cinayetlerinin sembolü olmuştu. Hatırlayacaksınız bunu. Kadın cinayetlerinin sembolü olmaya olmuştu da insanlar gördükten sonra çok çabuk unutmuşlardı onu. Yani bir anda görüp Ayşe Paşalı'nın gözleri sonradan silinmişti gözlerinden. Yani herkes biliyor gibi davranıyordu. Ayşe Paşalı'nın bu hali insanları çok rahatsız etmişti ama o kadar. İnsanlar bu fotoğrafın neden yayınlandığını bile unuttular. Oysa 2010 yılında Ayşe Paşalı o pislik tarafından öldürüldükten, İstikbal Yetkin'den aldığı darbelerle öldürüldükten sonra Cemal'in fotoğrafı bir kez daha hatırlandı. Ve Ayşe Paşalı'nın şu gözleri, gözünüzün ta içine bakan bu gözleri, kaçırmayın gözlerinizi. Bu kadının ardından çocuklarının yalvarmaları, insanların anlattıkları hepsi bir yerde kaldı. 7 Aralık'ta yani bundan bir ay sonra 11. yılı olacak. Eşini bu kez Ankara'da Etlik'te, caddede, caddenin köşesinde bekleyerek İstikbal Yetkin 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yani Ayşe Paşalı sadece bu fotoğrafı bıraktı bize. Cemal'in fotoğrafını, Cemal Doğan'ın çektiği fotoğrafı bıraktı. Ardından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 11 sene önce. Kadın dernekleri ayağa kalktı. Türkiye'de Aile Bakanlığı da dahil olmak üzere. Ben o dönem haberlerinin yapıldığı için çok iyi hatırlıyorum bunu. Mesela Aile Bakanlığı da dahil olmak üzere herkes bir anda araya girdi ve dediler ki biz bu davaya müdahil olacağız. Biz bu davaya müdahil olacağız. İstikbal Yetkin ceza aldı. Adam öldürdü, artık alsın cezasını. Ama o aradaki süreçte Ayşe Paşalı'nın ne yaşadığını kimse düşünmedi ya. Kimse düşünmedi. Defalarca koruma kararı aldırmasına rağmen, o korumalardan uzakta tutulmasına rağmen, hayatının artık bir şekilde İstikbal Yetkin denen herif tarafından sonlandıracağı bilinmesine rağmen, Marquez'in Kırmızı Pazartesi'nde olduğu gibi herkes bu cinayeti bekledi. Hep beraber. Bize kalan Ayşe Paşalı'nın yüzünde çürümemiş yer bulunmayan yüz ifadesi sadece. O kadar. Başka hiçbir şey yok. 11 yıl önceden bir fotoğraf. Şimdi soruyorum size. 28 yaşında bir kadının adını, fotoğrafını, yaşadığı yeri, yaptığı işi, ailesiyle ilişkilerini, arkadaşlarını, nasıl bir öğrenci olduğunu üniversitede paylaşsak, anlatsak ne değişecek bu ülkede? Önce, her şeyin öncesinde kanunun öne geçmesi gerekiyor. Ve biz kanunsuzlukla ilgili atılmış her adımda, bu isterseniz Merkez Bankası Başkanı'nın yasasına aykırı olarak görevden almak olsun, isterseniz Ayşe Paşalı cinayetinde olduğu gibi onunla ilgili koruma tedbiri almayan kolluk kuvvetlerinde olsun, isterseniz sokakta sadece kadın cinayetleri politiktir dedikleri için darp edilen, gözaltına alınan kadınların cep telefonuyla görüntülerini çekmeye çalışan gazetecilerle ilgili olsun. Bizim yaşadığımız şey hukuksuzluk. Ve eğer ortada hukuk yoksa kadın cinayetleri politiktir. Ortada hukuk yok çünkü. Bakın 11 yıl sonrasını anlatıyoruz. Ve Norveç'le kendimizi kıyaslamak zorunda kalıyoruz. 77 insanın canı alındıktan sonra insanlar güvenliklerini sorguladılar. Biz de İstanbul'da, Ataşehir'de ya. Ya daha ötesi olabilir mi artık? Ne yapılması gerekiyor? İstanbul'da, Ataşehir'de. Görüntüleri maalesef siz de izlediniz, biliyorum. O cinayeti işlerken ne kadar soğukkanlı olduğunu, elindeki koskocaman kılıcı, samuray kılıcını, gencecik bir kadının bedenine nasıl hırsla sapladığını, kinle sapladığını gördünüz. Ama lütfen şunu unutmayın, daha önce etrafındaki çocuklara da defalarca tehdit etmiş bir insandan bahsediyoruz biz. Ve burada biz bir psikopat katilin üzerinden değil, onu engellemeyen kanuni düzen üzerinden konuşmak zorundayız. Eğer bunu beceremezsek, olayları tekile indirgeyecek, her yeni olay yaşandığında bağırıp ağlayıp, birileri hırsla bir şeyler söyleyip ondan sonra unutacağız. Ne zamana kadar? Yenisine. Ayşe Paşalı da bir zamanlar yeniydi. En yeni haber oydu. Hatta o kadar uzun süre yeni kaldı ki kadın cinayetleriyle ilgili simge fotoğraf haline geldi. Cemal Doğan'ın çektiği bir fotoğraf. Habertürk gazetesinde fotoğraf yayınlandıktan sonra ortalık birbirine girdi. İnsanlar demeçler verdiler, siyasetçiler iktidarıyla muhalefetiyle. Ne oldu sonra? 6 yıldır burada bas bas bağırıyorum. Bizim bir tane derdimiz var. Yoksulluktan, açlıktan da öte bir tane derdimiz var. Sağlıktan, Covid'den de öte. Çünkü onlar da ona bağlanıyor. Adalet, bizim tek derdimiz adalet. Ama adaleti hangi alanda ihtiyacımız olduğunu düşünmeden, peşinden koşulacak bir kavram olarak görmediğimiz müddetçe hepsini ayrı yaşayacağız. Merkez Bankası Başkanı kanununa aykırı olarak neden görevden alındı diye sormadığım sürece adalet yıpranmaya devam edecek. Bir Hakimler Savcılar Kurulu üyesi bir siyasi partinin genel başkanının tavsiyesiyle nasıl alınır, ardından nasıl soruşturma açılmaz diye konuşmadığım sürece bu devam edecek. Bir Çalışma Bakanı çıkıp ortada görevden aldığı 3 tepe bürokratın aslında yolsuzluk yaptığını söylediği ama bunun ardından hiçbir şey olmadığını anlattığı zaman bu ülkede siyaset ayaklanmıyorsa kadın cinayetleri devam edecek. Bir bakan eski bakanlığını çatır çatır dolandırmasına rağmen adım atılmıyorsa bu ülkede o zaman işte bu kadın cinayetleri sürecek. Kadın cinayetleri politiktir çünkü. Kadın cinayetleri bir tercih sonucunda işleniyor. Çünkü devlet sessiz kalıyor bu cinayetlere. Adalet yeterince peşine takılmıyor. Bizim güvenliğimiz neden yok sorusunun ardına bu ülkenin yurttaşları düşmüyor. Herkes kendisine bir gün değmemesi için televizyon ekranında bu haberleri gördüğünde, Habertürk'ün artık yayınlanmayan o kağıt sayfalarında Ayşe Paşalı'nın gözlerine bakmadığı sürece, Allah korusun diyerek, evlerden ırak diyerek, kulağını çekip tahtaya vurarak, bu işleri bitirebileceğini düşünüyor. Ama bitmeyecek. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Bugüne kadar bitmediği için. Bugüne kadar bitmeme gerekçesi nasıl bu düzlük, bu vasatlık, bu alçaklıksa bundan sonrasının gerekçesi de olacak. Bu asık suratlı toplum kendi hayatına sahip çıkmadığı müddetçe, sesini yükseltmediği sürece bu cinayetler devam edecek. Çünkü kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir demekten bir ülkenin insanların korkması işte bunları getiriyor. En son 28 yaşında gencecik bir kadın İstanbul Ataşehir'de, Türkiye'nin göbeğinde, artık daha ötesi yok, en gelişmiş şehrimizde birileri tarafından övülüp kanal yapılmaya geldiği zaman dünyanın göz bebeği diye adlandırılan İstanbul'da Ataşehir'de kılıç darbeleriyle bir psikopatın saldırısıyla öldürülüyor. Eş zamanlı olarak Eskişehir'de Ordu'da 2 kadın daha ölü. Onlar da boşanmaya çalıştıkları eşleri tarafından öldürülüyor. Ve bu ülke hala bunlar yokmuş gibi davranıyor. Dünün haberiydi bu diyorlar. Yani 11 Kasım'ı geçtikten sonra 12 Kasım'a belki defin törenleri kalacak bu insanların. Sonra yenisini bekleyeceğiz. Yenisini çok fazla beklemeyin kardeşim. Ayşe Paşalı'nın gözleri hala hepimizin üzerinde. Ama bu ülkenin insanları dandik televizyon programlarında vicdanını temizlediği için kendini rahatlamış hissediyor. Ve şunu söylemekten imtina ediyor. Biz etmeyeceğiz kardeşim. Kadın cinayetleri politiktir.